Ayrım 4, sayfa 32. Stetoskopu kulaklarından çıkaran dahiliye mütehassısı Doktor Orhan Pak içten bir tavırla başını salladı. "Vallahi bana sorarsan turp gibisin. Kayda değer hiçbir bulguya rastlayamadım," diye mırıldandı. Uzandığım yatağımın içinden göz ucuyla karıma baktım. Yüzündeki endişeli ifade biraz dağılmış gibiydi. Oğlum ise yatağın hemen kenarında hiç hasta olarak görmeye alışık olmadığı babasına hayretle bakıyordu. 8 yaşındaki çocuğun nazarında babasının asla hasta olamayacağı düşüncesi hakimdi. Hele kendinden geçerek banyodaki karoların üzerine bayılarak serilmem onun minik beyninin alamayacağı bir olaydı. Buna hiç şaşmamam gerekirdi. Çünkü neler olduğunu yalnızca onun beyni değil, benimki de anlamıyordu. Selma bizden birkaç blok ötemizde oturan Doktor Orhan Pak'ı beni banyoda baygın bulunca alelece telefonla çağırmıştı. Doktor devam etti. "Tansiyonunuz, kalbiniz mükemmel. Göz dibi muayenizde hiçbir şey bulamadım. Yine de kesin bir teşhise varmak için sizden kan ve idrar tahlilleri istiyorum. Ancak ondan sonra sağlıklı bir neticeye varmak mümkün. Gerekirse daha ileri teşhis metotları da uygulayabiliriz." Karım hemen soruyu yapıştırdı. "Yorgunluktan da olabilir mi doktor? Eşim şu sıralarda aşırı çalışmak zorunda kaldı ve işi nedeniyle sinirleri çok gerildi. Bu baygınlığı sinirliliğine bağlayabilir misiniz?" Doktor anlayışla başını salladı. "Mümkündür. Sizler de biliyorsunuz, sinir gerginliğinin doğurduğu kötü neticeler çoktur. Ama dediğim gibi, önce istediğim tahlillerin sonucunu beklemeliyiz. Gerekirse daha sonra Selim Bey'i bir asabiye mütehassısına da sevk edebiliriz. Ama müsterih olun. Şu anda ciddi ve sizi endişelendirecek hiçbir bulguya rastlamadım. Bu bahsettiğiniz yorgunluğun da sonucu olabilir. Birkaç gün stresten uzak kalırsa iyileşeceğine eminim. Başıma gelenleri ne karıma ne doktora söylemiştim tabii. Bu sırrı daha ne kadar saklayacaktım bilmiyordum. Ama bendeki sorunu bir dahiliye uzmanının çözemeyeceği gün gibi aşikardı. Acaba çıldırıyor muydum? Bir nöroloğa ya da psikiyatriste görünmem şarttı. Sorunu mu? Var olacakları, netice ne denli ürpertici olursa olsun ancak onlar çözebilirlerdi. Tabii uğradığım illetin bir çözümü varsa. Doktor gittikten sonra uyuyor taklidi yapmaya çalıştım. Selma'nın ve Ali'nin şimdi yanı başımda olmalarını bile istemiyordum. Yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım vardı. Anladığım kadarıyla hadise ya beynimden ya da ruhumdan kaynaklanıyordu. Artık kendimi tam anlamıyla sağlıklı görmem imkansızdı. Ama hala muhakeme gücümü yitirmediğimi hissediyordum. Bunları düşünmem bile zihnimin çalıştığının ifadesiydi. Anladığım kadarıyla içimden fışkıran o ses konuşmaya başladığında hastalığım her neyse bir nöbet geçiriyor, bir atak yaşıyordum. Hiç kuşkusuz bir tıp adamı olmadığımdan bunu ilmi ve akli bir şekilde yorumlayamaz, teşhis ve tespitte bulunamazdım. Ama tehlike o ataklar sırasında oluyordu. Gözlerim yumulu olarak yatmaya devam ettim. Selma bir süre daha yatağın kenarında oturarak üzgün ve endişeli bir şekilde sanki uykuya dalmama yardımcı olmak istercesine usul usul saçlarımı okşayıp incecik yumuşak tenli parmaklarını yüzümde dolaştırdı. Çok üzgün olduğunu hissediyordum. Asla onu üzmek gibi bir niyetim yoktu. Ama başıma gelenleri anlayacak gerçek bir uzmanla görüşmeden ona henüz bir açıklama yapamazdım. Göz kapaklarımı açmıyordum. Soluklarım düzenli, rahatlamış görünüyor ve uyku haline geçmiş gibi davranıyordum. Bu arada oğlum başıma gelenleri anlamadığından devamlı annesini soru yağmuruna tutuyordu. Selma nihayet dayanamadı. "Hadi Ali, biz odadan çıkalım da baban rahat uyusun," diye oğlanı kolundan tutarak dışarıya çıkardı. Yatak odasının kapısını kapatmamıştı. Niyeti ikide bir kapının eşiğine gelerek beni kontrol etmek, rahat uyuyup uyumadığımı gözlemlemekti. Hiç sesimi çıkarmadım. Onlara kalın gitmeyin de demedim. Odadaki varlıkları düşünmemi engelleyebilirdi. İlk defa o sabah içimdeki korkuyu yendiğimi hissediyordum. Hem de basit bir mantıkla. Galiba beni asıl korkuya sevk eden etken başıma gelenin ne olduğunu anlayamamak, tehlikenin nereden geldiğini bilememekti. Ama şimdi biliyordum artık. Tehlikenin kaynağı bendim. Korkum yerini önlenemez bir endişeye bırakmıştı. Mücadelem kendimle olacaktı. Kalıp gibi kımıldamadan yatıyordum yatağın içinde. Beynimde tek bir kelime vardı: değişim. İçimdeki iblis, kötü ruh, şeytan veya o her neyse acaba ne demek istemişti? Neyin değişimini istiyordu? Zihnimi zorlayarak banyoda kendimden geçmeden önceki içimden yükselen sesleri anımsamaya çalışarak yorumlar getirmeye çalıştım. Bunun ne kadar doğru ve sağlıklı olduğunu bilmiyordum. Ama anladığım kadarıyla içimdeki o kötü yaratığın gayesi ruhumu ve dolayısıyla bedenimi ele geçirmekti. Sözlerinden bu sonucu çıkarmıştım. Titreyerek ürperdim, vücudumun tüyleri diken diken oldu, üşümeye başladım. Çifte kişilik. Aynı bedende oluşan, aynı bedeni paylaşan iki canlı karakter. Biri iyi, biri kötü. Yanılıyor muyum acaba? Bu konuda hiçbir bilgim yoktu ki. Ben bir bilim adamıydım. İlmin, tıbbın değişmez verilerine, kesin ve mutlak sonuçlarına inanmak isterdim. Oysa çifte kişilik deyimi bile benim uydurduğum bir kavramdı. Tam uydurduğum da söylenemezdi. Tabii bir yığın romanda, bir sürü gerilim filminde duymuştum bu tabiri. Ama o sıralarda bunun ilmen mümkün olup olmayacağını hiç düşünmemiştim. Ta ki bu olay başıma gelinceye kadar. Evet, bedende iki benlik. Romanlarda, filmlerde hep birbirinin zıttı iki karakteri yaşarlar. Biri iyiliğin, diğeri ise kötülüğün temsilcisi olur. Fakat bu fantezi hayal aleminde yaşayan, yaratıcı muhayyelesi güçlü yazarların ya da film senaristlerinin ürünüdür. Acaba gerçekleri ne ölçüde yansıtırlar? Gerçekten de bir bedende iki ayrı kimlik buluşabilir mi? Bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Düne kadar sorsalar güler geçerdim. Ama bugün şüpheliydim ve endişe içinde kıvranıyordum. Tüylerimi diken diken eden bu hususta içimdeki o menfur kimliğin ettiği değişim lafıydı. Elimdeki tek imkan, fantezi aleminin verilerine göre düşünmekti henüz. Bu konunun uzmanı bir bilim adamıyla konuşmamıştım daha. Şayet bu ülmen mümkün ise mutlaka bir hastalığın tezahürü olmalıydı. Yani bir tür semptom, başka bir ifadeyle vücuttaki fonksiyonel bir bozukluğun hastalığın teşhisine yarayan olayı, belirtisi, bulgusu. Acaba o hastanın adı neydi acaba? Delilik mi? Çıldırıyor muydum ben? Oldum olası tababetten anlamadığım için hekimlerin cümle aralarında bir yığın Latince tıp terimi katarak yaptıkları konuşmalardan nefret ederdim. Mesleki terimleri bilmediğimden onları dinlemek, üç bilinmeyenli bir denklemi çözmek kadar zor gelirdi bana. Dar mantığımla şu hakikate varıyordum. Ruhumda bir mücadele oluyordu. İki kimlikten kötü olanı 30 küsür yıldır bedenime sahip olan iyiyi kovmaya, vücuduma sahip olmaya çalışıyordu. Trajikomik bir olaydı. Yaşadıklarım acıklı geliyordu bana. Ama mantığım biraz da bilgisizlik nedeniyle vakayı izaya kalkışınca gülüş buluyordum. En azından ben çevremde bu tür olaya hiç rastlamamıştım. Olabileceğine de ihtimal vermek istemiyordum. Ne roman kahramanıydım, ne de bir korku filminin starı. Sadece basit, sıradan bir hayat süren, toplumda sık sık karşınıza çıkabilen, kurulu mesut bir yuvası olan bir öğretim üyesiydim. Ayrıca şayet bu bir hastalık ise başıma neden geldiği hususunda en ufak bir fikrim yoktu. İrsiyetin rolü var mıydı? Mikropla mı geçerdi? Yoksa insan durduğu yerde bu illete kapılır mıydı birden? Ailemin benden önceki kuşaklarında akıl hastası olan kimseyi işitmemiştim. Böyle bir hastalığın mikrobik olacağı ise sadece başıma gelen bunca şeye rağmen kaybetmediğim mizah duygumun eseriydi. Yapmam gereken en doğru iş, vakit geçirmeden uzman bir doktora gitmemdi. Hiç şüphesiz, ilmi gerçeği ancak böyle anlayabilirdim. Değişim. Evet, anahtar kelime buydu. Yanılmıyorsam, içimdeki iblis yerime geçmek istiyordu. Bunu anlamıştım artık. Ama bunu nasıl becerecekti? Beni öldürerek mi? Yoksa iyi huylu, sakin, karısına aşık, çocuğuna düşkün, toplumda saygı gören, herkes tarafından sevilen sevim başağı yeterince bilmeyen ruh dünyamızın gizli bir köşesine gömerek mi? Bunu düşünmek bile saçma geliyordu bana. Böyle bir şey olabilir miydi? Elimde olmadan gülümsedim. Eskiler buna abesle iştigal derlerdi. Babamdan çok duyduğum bir laftı. Galiba asıl sorun bu boş saplantıyı başımdan atmaktı. Benim gibi pozitif düşünen bir bilim adamına bu tür fikirler çok saçma gelmeliydi. İçimden meydan okurcasına kahkaha atmak geldi. Ama atamadım. Durum sandığın kadar da basit değildi. Olaya ne kadar objektif ve sağduyuyla bakmak istersem isteyeyim, inkar edemeyeceğim, makul nedenlere bağlayamadığım bir takım vakalar mevcuttu. İçimden yükselen o sesleri nasıl açıklayabilirdim? O kitabı cehenneme kadar yolu var. Sağlığın her şeyden önemli. Onu bitirmene izin vermeyeceğim. Senin acil istirahate ihtiyacın var. Kitabı kurula 6 ay sonra teslim edersin diye homurdandı Selma. Belki haklıydı. Yaşadığım bu olayların sebebi aşırı yorgunluğum da olabilirdi. Henüz kesin bir fikrim yoktu. Susmak, karımı onaylamak zorunda kaldım. Bundan cesaret alan Selma devam etti. Hemen bir geziye çıkalım. En az 10 gün. Bulunduğun ortamı terk etmek sana çok faydalı olacaktır. Bütün çalışmalarını unutacaksın. Zaten kitabı bitirmene çok az kalmıştı. Nasıl olsa iyi bir dinlenmeden sonra rahatlıkla bitirirsin. Maddi bir sorunumuz da yok. Ali'nin yanına da annemi çağırırız. O burada oğlana bakar. Seninle baş başa bir seyahate çıkarız. Nereye istersen. Avrupa'da olabilir. Bizim Akdeniz sahillerine de. Baktım Selma ciddiydi. Seyahat fikrini kafasına koymuştu. Zaten hiçbir konuyu iyice ölçüp incelemeden ortaya atmazdı. Dudak büktüm. Hiç uygun bir mevsim değil diyebildim. Bal gibi de uygun diye karşılık verdi. Yaz tatili değil bu. Dinlenmeye gideceksin. Bir otele kapansak, bol bol istirahat edip uyusan, kitap okusan ne kaybedersin? Saatin için gerekli. Bana senin kazanacağın profesör titrin değil, sıhhatin lazım. O unvanı 6 ay sonra da alabilirsin. Galiba benim de hatam oldu. Bu kadar yorulduğunu hiç bilmiyordum. Bilseydim tedbir alırdım. Durumu yumuşatmak için gülümseyerek sordum. Nasıl bir tedbir? Saf saf yüzüme baktı. Ne bileyim, en azından gece gündüz demeden çalışmana mani olurdum. Son zamanlarda bütün enerjini adeta bu kitaba akıttın. Yeter canım. Kaşlarını çatmıştı Selma. Sanki karşısında kocası değil, tek taraflı aldığı kararlarla üzerinde otoritesini kullanacağı oğluyla konuşuyor gibiydi. Onun bu halini gayet iyi bilirdim. Karım bir konuya kafasını takmış ve o mevzuda bir karara varmışsa onu uygulamadan asla rahat etmezdi. Dinlenmek için bir seyahate çıkmak şu sıralar en son düşüneceğim şeydi herhalde. Önce hastalığımın kesin teşhisi peşinde koşmalıydım. Şayet tedavim konusunda doktorlar seyahat etmemi de önerirlerse bunu ancak o zaman düşünebilirdim. Şimdi önemli olan zekice bir savunma yapmamdı. Tüm ısrar ve inatçı huyuna rağmen karım her zaman akıllı bir kadındı. Aklı yatar ve ileri süreceğim sebeplere inanırsa kararından vazgeçebilirdi. Kısa bir ara düşünür gibi yaptım. Paris'e gitmeye ne dersin dedim. Sonbahar o şehrin en güzel mevsimidir. Gözleri ışıldadı bir an. Harika olur diye mırıldandı. Onunla en son Ali doğmadan evvel gitmiştik Paris'e. 2 senelik evliydik ve daha o zamanlar baş asistandım. Para durumumuz nedir diye sordu hemen. Onu dert etme. Olmazsa bankadaki vadeli hesabı bozarız. Kuşkuyla yüzüme baktı. Hayır olmaz. O paraya dokunmak istemediğini biliyorum. Önemli değil. Nasıl olsa o paraya ihtiyacım yok. Ayrıca para böyle günler içindir. Şimdi olmasa ne zaman kullanacağız ki? Yine bir tereddüt geçirdi Selma. Sonra omuzlarını silkti. Nasıl istersen diye mırıldandı. Ama önemli olan senin rahat bir tatil yapman. Paris şart değil. Yurt içinde deniz kenarı bir otele de gidebiliriz. Hem daha ekonomik olur ve bankadaki parayı bozdurmak zorunda kalmayız. Sanki hevesliymişim gibi ısrar ettim. Uzun zamandır tatil yapmadığımız bir gerçek. Madem karar verdik, o zaman Paris'e gitmeyi tercih ederim. Karımın fazla ısrar etmeyeceğini biliyordum. Gözlerindeki sevinç ışıltıları devam ediyordu. Lakin dedim, pasaport ve vize işleriyle uğraşacak zamanım yok. Ayrıca fakülteye gidip bölüm başkanıyla da konuşmam, sıhhi durumumu açıklamam ve izin almam gerekli. Pasaport ve vize işleriyle sen uğraşmalısın. Ayrıca annene de bir telefon edip sor. Bakalım Ali ile meşgul olabilir mi? Selma eni konu heyecanlanmıştı. Sen o meseleleri bana bırak. Hepsini hallederim. Ayrıca annem de seve seve torununa bakar. Niye bakmasın ki? Öyleyse mesele yok dedim. Paris'e gidiyoruz. Karıma yalan söylediğim için üzgündüm. Ne Paris'e gitmeyi ne de tatil yapmayı düşünüyordum. Daha önce halletmem gereken önemli bazı sorunlar vardı. Mutlaka uzman bir hekime görünmeliydim önce. Hastalığıma bir isim konmadan tatile çıkmak ne ifade ederdi ki? Karım bütün sorunun yorgunluğumdan kaynaklandığını sanıyordu ve ben onun paniğe kapılmasına engel olmak için henüz yaşadıklarımdan bahsetmeyi düşünmüyordum. Ona göre iyi bir tatil bütün sıkıntılarımdan kurtaracak, eski saatime kavuşturacaktı beni. Selma hazırlıklarla meşgul olurken zaman kazanacak, bazı tedbirler alacaktım. Şayet düşündüklerim doğru ise durum sandığımdan çok daha vahimdi. Ertesi günün büyük bir kabusa dönüşeceğini, korkularımın çok daha artacağını, hiç alışık olmadığım yepyeni bir yaşama adım atacağımı bilemezdim tabii. Meğer o ana kadar tüm yaşadıklarım bir başlangıçmış. Evet, sadece bir üvertür. İlerleyen saatlerin bana ne getireceğini bilmeden, daha doğrusu tahmin dahi edemeden çıktım evden. İstanbul'a has ılık bir sonbahar günü vardı dışarıda. Rüzgarsız, hafif bulutlu, güneşin zaman zaman kendini gösterdiği bir Kasım sabahı. Pek keyifli olduğum söylenemezdi tabii. Aklım fikrim hastalığımdaydı. Bugün önce bir nöroloğa görünecektim. Şayet gerek görürse o beni bir psikiyatriste havale ederdi. Önemli olan teşhis için ilk adımı atmaktı ve bunu yapacaktım bugün. Bu güzel sonbahar sabahı bir yandan da kendi kendime telkinlerde bulunuyor, olayları abarttığımı inanmaya çalışıyordum. Alt tarafı hastalık dediğim şey kendi kendime konuşmamdı. Bunu alışılanın dışında bir şey olduğunun farkındaydım. Ama olabilirdi belki de. Hemen bu kadar büyütmenin pek anlamı yoktu. Selma'nın ısrarla savunduğu gibi belki de gerçekten çok yorulmuştum, bilemiyordum. Ama Anadolu yakasından Rumeli yakasına geçiş yaptığım sırada tam Boğaz Köprüsü'nün üzerinde değişime uğradım. Önce başım dönmeye başladı. Ne ses ne de hırıltı. İblisin geleceğini ve benliğime sahip olacağını gösteren hiçbir uyarı almamıştım bu defa. Başım dönmeye başlayınca önce afalladım. Ayağım ister istemez kullandığım ufak Peugeot 6'nın frenine gitti. Durmak istedim. Trafik yoğundu ve hızlı gitmiyorduk. Önümdeki araçla 4-5 metrelik bir mesafe vardı sadece. Durdum da, bunu gayet iyi hatırlıyorum, baş dönmesinin gelip geçici olduğunu sanmıştım. Hani zaman zaman hepimizin başına gelen cinsten, kısa ve muvakkat. Ama öyle olmadı. Baş dönmesinin engellemek için gözlerimi yumdum. Sanki gözlerimi kaparsam başımın dönmesi geçecekmiş gibi geldi bana. Yanılmışım. Gözlerim kapalıyken de tüm çevrem fıldır fıldır dönüyordu. Başka arazlar da başlamıştı. Midemde hafif bir bulantı, kısa da olsa kafamın arkasında acı veren bir zonklama duyuyordum. Ayağım hala frenin üzerindeydi. Duyularım da yerindeydi. Arkamdan yükselen klakson seslerini duyabiliyordum. Muhakeme kabiliyetimi yitirmediğimi de anladım. Belli ki neden durduğumu anlamayan arkamdaki sürücüler hareketlenmem için beni uyarıyorlardı. Ama bu halde araba süremezdim. Son hatırladığım şey el frenini de çekmek gereğini duymamdı. Başımın dönmesine aldırmadan gözlerimi açtım. Köprüye yakın bir yerde kalmıştım. Asma köprünün bütün ihtişamıyla yaklaşık 300 metre ötemde görünüyordu. Sonra her şey silindi. Derin bir karanlığa çekildim. Belki bir baygınlık hali ya da trans. Sonrasını hatırlamıyordum. Her şey silinmişti birden. Önemli olan kendimde olmadığımdı. Selim Başak yoktu artık. Göz kapaklarımın titrediğini ve iradem dışında kapandığını algılıyordum. Sadece karanlık ve sonsuzluk vardı. Bir boşlukta uçuyormuş gibi hissediyordum kendimi.